Ayrım 26.
Kongrede başka yerlerden ve Sivas'tan da birkaç delegenin bulunduğu kabul olunsa bile bu kongreyi gördüğü işle ve aldığı sonuç ile orantılı olmayacak kadar az delege ile yapılmış bir kongre saymak gerekir. Esasen Mustafa Kemal Paşa, Ali Fuat Paşa'nın babası İsmail Fazıl Paşa ve Mustafa Kemal Paşa'nın yanında bulunan arkadaşları Rauf Bey, Hoca Raif Efendi, Şeyh Fevzi Efendi, Mazhar Müfit Bey, İbrahim Süreyya Bey ile Refet Bey ve Bekir Sami Bey bütün delegelerin 1/3'ünü teşkil etmektedir. Delegeler Mustafa Kemal Paşa henüz Sivas'a gelmeden aralarında toplantılar yapmış, bazı kararlara varmış ve bir de muhtıra hazırlamışlardı. Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığında, dipnot, Mustafa Kemal Paşa'yı kongre başkanı seçmek istemeyenler vardı. Nitekim oylamada 3 delege çekimser kalmıştır. Devam eden kongrenin gündemi 2 maddeden ibaretti. Biri Erzurum Kongresi'nin kabul ettiği tüzük ve bildirinin görüşülmesi. Diğeri de manda meselesi hakkında 25 kadar delegenin Sivas'ta hazırladığı muhtıra idi. Fakat gündemin görüşülmesine ancak 3 gün sonra başlanabildi. Bu ilk 3 günün nasıl geçtiğini Mustafa Kemal Paşa şöyle anlatmaktadır. 3 gün ittihatçı olmadığımızı teyit için yemin etmek lüzumu ile yemin formülü hazırlamakla, padişaha arıza yazmakla ve kongrenin açılışı münasebetiyle gelen telgraflara cevap vermekle ve bilhassa kongre siyasetiyle uğraşacak mı, uğraşmayacak mı zemininin münakaşası ile geçti. İçinde bulunulan mücadele ve faaliyet siyasetten başka bir şey değil iken bu son zemini münakaşa etmek şayan-ı hayret değil midir? O günlerde iddiatçılıktan ve politikadan millet o kadar ürkmüştü ki aydın geçinenler bile hiç değilse dış görünüşü kurtarmak için kendilerini aldatarak siyaseti reddetmek suretiyle siyaset yapıyorlardı. Padişah ve hükümet tarafından asi olarak ilan edilmiş bir paşanın başkanlığında toplanan ve ihtilalci bir davranış içinde bulunan bu insanların faaliyetlerini siyasetten başka bir şey saymak şaşılacak bir husustur. Delegelerin önemli bir kısmı iddiatçı idi. Buna rağmen her biri iddiatçılık yapmayacağını yemin ile teyit etti. Dördüncü günü gündeme geçildi. Kongre, Erzurum Kongresi kararlarını aynen kabul etti. Ancak Erzurum Kongresi kararları Anadolu'nun belli bir bölgesi hedef tutularak alınmıştı. Sivas Kongresi'nde bu kararlar daha genişletilerek bütün Anadolu ve Rumeli'yi kavrayacak biçime sokulmuştur. Cemiyetin adının da değişmesi gerektiğinden kongre memleketteki bütün müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin birleştiğini farz ederek Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adını kabul etmiştir. Erzurum Kongresi'nde tespit edilen nizamnamenin heyet-i temsiliyeye ait maddesinde şu ibare vardı. Heyet-i temsiliye Şark-ı Anadolu'nun heyet-i umumiyesini temsil eder. Sivas Kongresi bu cümleyi aşağıdaki şekilde değiştirdi. Heyet-i temsiliye vatanın heyet-i umumiyesini temsil eder. Erzurum Kongresi'nde alınan müdafaa kararı, yalnız Ermenilik ve Rumluk teşkiline karşı düşünülmüş ve İtilaf devletlerinin işgal ve müdahale hareketleri de bu amacı güder sayılmıştı. Yani İtilaf devletlerine karşı hasımca bir tavır takınmaktan Erzurum Kongresi sakınmıştı. Bu defa Sivas'ta her türlü işgal ve müdahaleye karşı da müdafaa ve mukavemet kararı verilmiştir. Bu hususu ifade eden cümlenin Sivas Kongresi'nde aldığı şekil şöyledir. Her türlü işgal ve müdahalenin ve bilhassa Rumluk ve Ermenilik teşkili gayesine yönelik harekatın reddi hususlarında da oy birliğiyle müdafaa ve mukavemet esası kabul edilmiştir. Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi kararlarının ve tüzüğünün görüşülmesini ve kabulünü bir günde tamamladı. Manda meselesinin görüşülmesine İstanbul Delegesi İsmail Hamdi Bey tarafından hazırlanıp birçok imza ile kongre başkanlığına verilen bir muhtıranın okunmasıyla başlandı. Rauf, Refet, Bekir Sami ve Kara Vasıf beyleriyle İsmail Fazıl Paşa manda tezini en çok savunan hatipler arasında bulunuyorlardı. Manda meselesinin görüşülmesinde bu tezi savunanların ileri sürdükleri fikirlerden bazıları aşağıya alınmıştır. 20. asırda 500 milyon lira borcu, harap bir memleketi, pek mümit olmayan bir toprağı ve ancak 10-15 milyon lira geliri olan bir millet için bir harici destek olmaksızın yaşamak imkanı olamaz. Bağımsız yaşamaya mali durumumuz uygun değildir. Parasız, ordusuz ne yapabiliriz? Onlar uçak ile havada uçuyorlar, biz henüz kağnı arabasından kurtulamıyoruz. Onlar dreadnought yapıyor, biz yelkenli bir gemi yapamıyoruz. Bu haller ile bugün istiklalimizi kurtarsak bile yine günün birinde bizi taksim ederler. Eğer İzmir Yunanistan'da kalsa ve aramızda bir muharebe açılsa, düşmanımız Yunanistan'dan vapurla asker getireceği halde, acaba biz Erzurum'dan hangi şimendiferle nakliyatımızı yapabileceğiz? Bir de diyelim ki bizi harici ve dahili tam bir istiklal isteriz. Fakat kendi başımıza yapabilecek miyiz? Yapamayacak mıyız? Ondan evvel acaba bizi kendi başımıza bırakacaklar mı, bırakmayacaklar mı, bunu düşünelim. Mandanın cisminden ziyade ismini itiraz edenler boş yere telaş ediyorlar. Kelimenin ehemmiyeti yoktur. Ehemmiyet işin hakikatinde ve mahiyetindedir. Manda altına girdik demeyelim de isterlerse devleti ebed müddet olduk diyelim. Dipnot: sonsuz süreli devlet. Mustafa Kemal Paşa şöyle diyor. Nutuk, cilt 1, sayfa 114. Pek uzun ve münakaşalı devam eden bu manda müzakeresi taraftarlarını susturacak ortalama bir çare ile son buldu. Rauf Bey, Amerika Kongresi'nden memleketimizi tetkik edecek ve hakikati görecek bir kurul davet edilmesini teklif olarak ileri sürmüştü. Teklif, ittifakla kabul edildi. Bu suretle manda meselesi kongrece karara bağlanmamış oluyordu. Amerika Birleşik Devletleri'ne çekilen telgraf, bir sonuç vermemekle beraber o günün havasını aksettirmesi bakımından bir vesika değeri taşıdığı için aynen veriyoruz. Dipnot: Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, sayfa 175. Birleşmiş Amerika Devletleri Ayan Meclisi Reisliğine. Rumeli ve Anadolu'nun bütün Müslüman halkını temsil eden ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Anadolu ve Rumeli'deki bütün vilayetlerinin temsilcilerinden mürekkep olan Sivas Milli Kongresi 4 Eylül 1919'da bir araya gelmiştir. Gayeleri şunlardır: memleket halkının ekseriyetinin arzularını yerine getirmek, bütün azlıkları himaye altında bulundurmak, bütün vatandaşlara can ve adalet yolundaki haklarını teminata bağlamak. Sivas Milli Kongresi, Osmanlı İmparatorluğu halkı içindeki ekseriyetin arzularını ifade eden bir karar suretini 9 Eylül 1919'da oy birliği ile kabul etmiştir. Bu kararın içinde yer alan prensipleri, Sivas Kongresi'nin kongre dağılmazdan evvel üyeleri arasından seçeceği merkez teşkilatın istikbaldeki hareketlerine rehber olacaktır. Takip edilecek siyaset ile alakalı olan bu karar gereğince Sivas Milli Kongresi Birleşik Amerika Devletleri Ayan Meclisi'ne şu ricada bulunmayı bugün yine ittifakla kararlaştırmıştır: üyelerimizden mürekkep bir komiteyi Osmanlı İmparatorluğu'nun her köşesine göndermenizi diliyoruz. Bu komite, hususi menfaat ile alakaları olmayanlar ve bir millete has olan berrak görüşle Osmanlı İmparatorluğu'nda fiili suretli kümsüren hal ve şartları tetkikten geçirmelidir. Böyle bir tetkik, Osmanlı İmparatorluğu'na ait nüfusun ve arazinin mukadderatı hakkında bir barış anlaşması gereğince keyfi kararlar verilmesine meydan bırakılmazdan önce yapılmalıdır. Sivas Milli Kongresi adına Reis Mustafa Kemal Paşa, Reis Vekili Hüseyin Rauf Bey, İkinci Reis Vekili Emekli General İsmail Fazıl Paşa, Katip İsmail Hami, Katip M. Şükrü. Kongre müzakerelerini fazla uzatıp dağıtmadan sonuç almak gerekiyordu. Çünkü Sivas'ın etrafındaki tehlikeler büyümeye başlamıştı. Mücadelenin bu safhasının izahına Mustafa Kemal Paşa'nın şu sözleriyle girmek yerinde olacak: hemen Sivas Kongresi'nin cereyan ettiği bütün müddetçe sinirlere gerginlik verecek mahiyette haberler almaktan uzak kalmıyorduk. Ancak aldığım bütün bilgiyi olduğu gibi kongre heyetini arz etmekte faydadan ziyade mahzur tasavvur ediyordum. O zamanlar Kürdistan diye anılan bölgede acele müdahaleyi gerektiren tertipler hazırlandığı hakkında tamamlayıcı haberler alınmıştı. Elazığ valisi Galip, Sivas valiliğine tayin edilmişti. Etrafına toplayacağı silahlı Kürtlerle Sivas'ı basıp kongreyi dağıtacak ve ihtilalcileri yakalayacaktı. Bu amaçla Malatya'ya gelmiş bulunuyordu. Malatya mutasarrıfı Halil, Bedirhaniler denilen bir Kürt aşiretine mensuptu. Aynı aşiretin ileri gelenlerinden Celadet ve Kamuran adındaki kişiler de bir İngiliz binbaşısı ile beraber Kürtler arasında kışkırtıcılık yapmak üzere bu sırada Malatya'ya gelmişlerdi. Mustafa Kemal Paşa aldığı bilgileri değerlendirince tehlikenin büyüklüğünü ve yakınlığını anlamakta gecikmedi. Hasım kuvvetlerden evvel davranıp onları tevkif ettirerek Sivas'a getirmeye karar verdi. Bu şüphesiz cüretkar bir karardı. Hangi kuvvet imkanlardan istifade edilecekti? Tevkif ettirilmek istenilen kişilerin arasında bir vali, bir mutasarrıf ve bir İngiliz binbaşısının bulunuşu işin ciddiyetini artırıyordu. Sivas kolordu merkeziydi. Ama tümenleri Samsun ve Amasya bölgesinde bulunuyordu. Merkezde ancak kolordu karargahına ait pek az asker vardı. Bu askerler esasen bir hayli uzakta bulunan Malatya'ya teşebbüsü takviye için gönderilemezdi. Malatya ve Elaziz, Diyarbakır'daki kolordu bölgesine dahildi. Bu kolordunun birlikleriyle harekete geçmek en pratik çare idi. Fakat kolordu kumandanı Albay Cevdet Bey'e fazla güvenilemiyordu. Memleket severliğinden şüphe edilmese bile merkeze bağlı görünüyordu. Kolordu Kurmay Başkanı Binbaşı Halit, Mustafa Kemal Paşa için daha güvenilir bir askerdi. Malatya'da bir süvari alayı, Elaziz'de bir piyade alayı vardı. Bu alayların mevcutları gayet az olan birlikleri şurada burada dağınık durumdaydı. Buna rağmen hemen istifade edilebilecek kıtalar bunlardı. Zaten Ali Galip ve arkadaşlarının da kuvvetleri azdı. Topu topu 25-30 silahlı Kürt ve jandarma. Elaziz ve Malatya'daki alay kumandanlıklarına ve Diyarbakır'daki kolordu kurmay başkanına Ali Galip ve beraberinde bulunanların tevkifi için 7 Ağustos'ta müracaat edildi. 10 Ağustos'a kadar bu üç merkez ile cereyan eden telgraf yazışmaları icabına göre Mustafa Kemal Paşa'nın veya 3. kolordu kumandanının imzası ile yapılıyordu. Her ikisinin de Malatya ve Elaziz'e emir vermeye yetkileri yoktu. Emir ancak Diyarbakır'dan verilebilirdi. Diyarbakır'daki kolordu kurmay başkanından istenilen bu emrin verilmesiydi. Günlerce uğraşıldıktan sonra nihayet 13. kolordunun bazı birlikleri Ali Galip üzerine gönderildi ve Sivas'ı basmak isteyenler kaçmaya mecbur bırakıldılar. Gerçi Ali Galip'in elinde fazla bir kuvvet yoktu. Fakat Mustafa Kemal Paşa hem bu tehlikeyi büyümeden bastırmak istediği hem de İstanbul'dan hazırlanan bu tertibi hükümete karşı bir koz olarak kullanmak arzusunda bulunduğu için olayı olduğundan büyük görmüş ve böyle göstermek istemiştir. Gerçekten fazla önem verilecek değerde olmayan Ali Galip olayı Anadolu ihtilalinin gelişmesinde ve başarı sağlamasında Mustafa Kemal Paşa'ya bir fırsat vermişti. Mustafa Kemal Paşa, Ali Galip olayı hakkında 9 Eylül günü kongreye açıklama yaparken Ali Fuat Paşa'dan aldığı bazı haberleri de naklederek şunları söylemiştir. Konya valisi Cemal Bey ve Ankara valisi Muhittin Paşa muhalefette tereddüt ediyorlar. Yeni Kastamonu valisi Ali Rıza Bey de Cemal Bey ailesinden bir adammış. Şerefli arkadaşların böyle vaziyetler karşısında şiddetle hareket taraftarı olduğunu bildiğimden seri ve şiddetli tedbirler alınmasını Fuat Paşa'dan rica etmiştim. Fuat Paşa, kongrenin kendisine olan itimadına dayanarak kongre namına icap eden tebliğat ve girişimlerde bulunmuştur. Bu hareket tarzının yüksek heyetinizce kabul edilmesini rica ediyoruz. Fuat Paşa, valilere şiddetli ihtarlarda bulunuyor, mıntıkalara askeri yetkililerden milli kumandanlar tayin ediyor ve bu kumandanlara millet namına her nevi yetki verilmiştir, diyor. Mustafa Kemal Paşa, hükümetin oyununu bozmaya ve kongreyi hissettirmeden yavaş yavaş ihtilalci bir davranışa sokmaya çalışıyordu. Nitekim, günlerce manda meselesini görüşen kongrenin havası değişmeye başlamıştı. Kongre, Ali Fuat Paşa'nın icraatını tasvip etti ve kendini Garbi Anadolu Umum Kuvayi Milliye Kumandanı tayin etti. Böylece kongre, memleketi idareye yetkili bir merci haline gelmiş oluyordu. Mustafa Kemal Paşa, fırsatı kaçırmadan aynı gün, 9 Eylül, Ali Fuat Paşa'ya aşağıdaki telgrafı yazdı. 1. Kongrenin bugünkü toplantısında yüksek şahsınızın Batı Anadolu Umum Kuvayi Milliye Kumandanlığı'na tayinine oy birliğiyle karar vermiş olduğunu arz ederiz. Milli teşebbüs ve hareketinizde heyeti temsiliye ile bağlantıların korunması rica olunur. 2. 7 Eylül 1919 tarih ve 2517 numaralı şifre ile Eskişehir ve Afyon Karahisar kumandanlarına tebliğ edildiği bildirilen emirler ve direktifler kongrede okundu. İlk defa olarak büyük bir takdir ve minnettarlık ile alkışlanan bu emir ve direktiflerin oy birliğiyle ve aynen kabul olunduğunu ve kongre tarafından yüce şahsınıza teşekkür edildiğini müjdeler, kutsal çalışmalarınızda başarılar dileriz. 3. Aydın vilayeti delegeleri tarafından kongre başkanlığına ulaşan müracaat üzerine yüce şahsınızın tarafından Aydın cephesi Kuvayi Milliyesi'ne güçlü bir kumandan tayin buyurulması heyetçe uygun görüldü ve karara bağlandı. 4. Milletin kutsal arzularına aykırı hareketlerinden dolayı işine son vereceğiniz mülkiye memurları yerine güçlü ve namuslu olmak ve yine mülkiye memurlarından bulunmak şartıyla diğer kişilerin tayini uygun görüldü. Cümleten gözlerinizden öper, vatan ve millet yolunda başarılar dileriz. Ali Galip olayının yarattığı heyecan havası içinde kongre çalışmalarını tamamlayıp 11 Eylül'de dağıldı. Vatanın heyet umumiyesini temsil edecek olan heyeti temsiliye aşağıdaki kişilerden kurulmuştu. 1. Mustafa Kemal Paşa. 2. Rauf Orbay Bey. 3. Refet Bele Bey. 4. Hoca Raif Dinç Efendi. 5. İzzet Bey. 6. Servet Bey. 7. Şeyh Fevzi Efendi. 8. Bekir Sami Bey. 9. Sadullah Efendi. 10. Hacı Musa Bey. 11. Kara Vasıf Bey. 12. Masar Müfit Kansu Bey, 13, Ömer Mümtaz Bey, 14, Hüsrev Sami Kızıldoğan Bey, 15, Hakkı Behiç Bey, 16, Nideli Mustafa Bey. Kongrede bulunmadıkları halde bölgelerinin nüfusu kimseleri oldukları için eski Trabzon mebuslarından İzzet ve Servet Beyler, eski Bitlis mebusu Sadullah Efendi, Mutki Aşiret Reisi Hacı Musa Bey, eski Ankara mebusu Ömer Mümtaz Bey heyeti temsili üyeliğine seçilmişlerdir. 2. Anadolu-İstanbul Çatışması. Bundan sonra memleketin her tarafında şiddetle harekete geçerek hükümeti tutan idarecileri ortadan kaldırmanın ve hele hükümete karşı taarruza geçmenin tam sırası idi. Sivas'tan Vali Reşit Paşa araya konularak İstanbul'a taarruza geçildi. Reşit Paşa Dahiliye Nazırı Adil Bey'e yazdığı 10 Eylül tarihli telgrafta, Elaziz Valisi Galip Bey ile Dahiliye Nazırı arasında yapılan telgraf yazışmalarının kongre heyetince elde edilip vilayete verildiği belirtildikten sonra Dahiliye Nazırı'na cinayetkârane tertibatta bulunduğu, vatan ve millete ihanet ettiği, bilerek yahut bilmeyerek düşmanların ekmeğine yağ sürdüğü ve memleketi felakete sürüklediği kendisine artık itimadı kalmadığı ifade ediliyordu. Sivas Valisi ile Dahiliye Nazırı telgraf başında karşılıklı yazışma yaparken Mustafa Kemal Paşa da valinin yanında bulunuyordu. Nihayet Paşa dişe müdahale edip Dahiliye Nazırı'na alçaklar, caniler diye seslenen tahkir edici bir telgraf yazdı. Mustafa Kemal Paşa'nın istediği olmuş ve ok yaydan fırlamıştı. Elindeki bütün imkanlar ile hükümete yüklenmeliydi. Eğer bu vesileyle hükümeti düşürebilirse Anadolu ihtilali İstanbul'a karşı kesin bir zafer kazanmış olacaktı. Mustafa Kemal Paşa bunu sağlamak için şöyle bir tertip düşünmüştü. Kongre ve bütün kol ordu kumandanları yani millet ve ordu doğrudan doğruya padişaha başvuracak ve hükümet padişah ile görüşmeye engel olursa Anadolu'nun İstanbul ile ilişiği kesilecek. Tasarlanan bu plandan kol ordu kumandanları haberdar edilerek padişaha yazılacak telgrafın sureti ve ne şekilde hareket edecekleri kendilerine bildirildi. Sivas Kongresi'nin son günü 11 Eylül İstanbul'a karşı başlayan taarruz hiçbir yerde aksamadan uygulandı. O günden itibaren bilhassa Eylül'ün 12-13 gecesi her tarafta kol ordu kumandanları telgraf merkezlerini işgal ederek kararlaştırıldığı gibi İstanbul ile konuşmaya çalışıyorlardı. Mustafa Kemal Paşa da umumi kongre heyeti adına İstanbul'u sıkıştırıyordu. Fakat sadrazam sanki yok olmuştu. Sivas ve İstanbul telgrafhaneleri arasında şu konuşma geçmekteydi. Sivas, Sadrazam Paşa ya da Sadrazamlık'ta veya Mabeyni Hümayun'dadır. Kendisini buldurup hemen telgrafhaneye gelmesini söyleyin. Söz konusu olan mesele zannettiğiniz gibi basit değil, çok mühimdir. Sonra sizi mesul ederiz. İsminiz ve şahsınız bizce bilinmektedir. İşi uzatmayın, çabuk cevap veriniz. İstanbul. İşte baş memur diyorlar ki Sadrazam konağındadır. Emrederlerse yazılacak telgrafı telefondan konağına yazarız diyorlar. Bendeniz emirlerinden hariç ne yapabilirim ki? Ufak bir maiyet memuru. Mesul ad buyurulmasın. Artık bu durum karşısında daha kesin davranmanın sırası gelmişti. Sadrazam Ferit Paşa'ya verilmek üzere aşağıdaki telgraf yazıldı. Vatan ve milletin hukukunu ve kutsal şeylerini ayaklar altına alan ve Padişah Hazretlerinin yüce şahsının haysiyet ve şerefini çiğneyen gafil hareketleriniz ve teşebbüsleriniz ortaya çıkmıştır. Milletin padişahımızdan başka hiçbirinize emniyeti kalmamıştır. Bu sebeple durumlarını ve ricalarını ancak padişahın şahsına sunmak mecburiyetindedirler. Heyetiniz gayrimeşru hareketlerin kötü neticelerinden korkarak millet ile padişah arasında engel oluyor. Bu konudaki direnişiniz daha bir saat devam ederse millet artık kendisini her türlü hareket uygulamalarında serbest kabul etmekte haklı görecektir. Ve bütün vatan meşru olmayan heyetinizle mutlaka ilgisini ve bağını kesecektir. Bu son hatırlatmamızdır. Bundan sonra milletin alacağı tavır, burada bulunan yabancı subaylar vasıtasıyla itilaf temsilcilerine dahi ayrıntılı olarak bildirilecektir. İstanbul'a padişah ile görüşmek için bir saatlik süre tanındı ve keyfiyet aynı anda bütün kol ordu kumandanlıklarına da yazılarak bu bir saat içerisinde padişah ile görüşülemezse İstanbul ile Anadolu'nun ilişiğinin kesileceği bildirildi. Böylece Anadolu ve İstanbul ilk defa ve en sert bir şekilde karşı karşıya gelmiş oluyorlardı. İşi bu noktaya getirebilmek Mustafa Kemal Paşa için büyük bir başarı idi. 32 gün süreyle İstanbul ile Anadolu'nun ilişkisi kesik kaldı. İstanbul bu çatışmadan yenilmiş olarak çıkacaktı. Mustafa Kemal Paşa bundan sonra ihtilal bakımından önemli bir teşebbüse daha girişti. Sivas Kongresi'nin seçtiği heyeti temsiliyeyi, bütün Anadolu için merciyi daha açıkçası hükümet durumuna sokmak istiyordu. İstanbul ile ilişik kesildiğine göre memleket idaresi mercisiz kalmazdı. Bu hususu tamim ettiği zaman birçok yerden itirazlarla karşılaştı. 15. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa bu teşebbüsü yerinde bulmuyordu. Trabzon tüm karşıydı. Erzincan ve Sivas müdafaa hukuk heyetleri bu tarzda bir hareketi cemiyet tüzüğüne aykırı bulmuşlardı. Diyarbakır'daki 13. Kolordu Kumandanı Albay Cevdet Bey iyice korkmuştu. İstanbul ile ilişki kesildiğine göre askerin iaşesi, subayların maaşları nasıl karşılanacak diyordu. Gerçi heyeti temsiliyenin merci olarak kabulü tam bir sonuca bağlanamadı. Fakat Mustafa Kemal Paşa, heyeti temsiliyeyi bir merci kabul etmiş ve bu esasa göre teşebbüslere geçmiş bulunuyordu. Maksadı, Anadolu'nun her tarafında idareyi fiilen ele almaktı. Elaziz valisi, Malatya ve Dersim mutasarrıfları kaçmaya mecbur olmuşlardı. Bunlardan başka Eylül ayı sonuna kadar şu sonuçlar alındı. Ankara valisi Muhittin Paşa Çorum-Ankara yolunda tevkif edilerek Sivas'a getirildi. Vali Paşa koyu hükümet taraftarı idi ve bölgesinde milli hareketi sürekli olarak baltalıyordu. Sivas'tan doğruca İstanbul'a gitmesine izin verildi. Ankara halkı defterdar Yahya Galip Bey'i vali seçti. Yakında heyeti temsiliyenin merkezi olacak olan Ankara'da hükümet taraftarı memur kalmamıştı. Çorum mutasarrıfı Samih Fethi, dipnot, tarihçi M. Turhan'tan, Ankara valisi Muhittin Paşa ile işbirliği halinde ve milli harekete karşıydı. Vali tevkif edildikten 3-4 gün sonra Çorum mutasarrıfı Sivas'ı ziyarete mecbur edildi. Çorum'da kongreye katılmış, İstanbul ile ilgisini kesmişti. Kastamonu İstanbul'a bağlı memurların elindeydi. Valilik vekaletle idare ediliyordu. Ali Rıza Bey adındaki yeni vali Kastamonu'ya gelmek üzereydi. Ankara'dan Ali Fuat Paşa, Kastamonu ve Havalisi Kumandanı sıfatıyla Albay Osman Bey'i Kastamonu'ya hakim olmak üzere göndermişti. Albay'ı hükümet taraftarları hemen tevkif ettiler. Fakat gece küçük rütbeli milliyetçi subaylar bir baskınla Albay Osman Bey'i kurtarıp diğerlerini tevkif ettiler. Kastamonu'ya Albay Osman Bey hakim oldu. Defterdar Ferit Bey vali vekili tayin edildi. Kastamonu da böylece hükümetle alakasını kesmiş oldu. Niğde mutasarrıfı ve oradaki bazı memurlar milli harekete karşıydılar. Mustafa Kemal Paşa, Niğde'deki tümen kumandanına bunların tevkif edilerek Sivas'a gönderilmeleri emrini verdi. Trabzon valisi Galip Bey'in olumsuz davranışları Mustafa Kemal Paşa'nın dikkatini çekmekteydi. Böyle önemli bir merkezde güvenilir bir vali bulunmalı ve hiç değilse ihtilali tehlikeye düşürecek yaratılışta bu idari amir uzaklaştırılmalıydı. Mustafa Kemal Paşa, tümen kumandanlarından Halit Bey vasıtasıyla Trabzon valisi Galip Bey'i makamında tevkif ettirerek Erzurum'a göndertti. Konya valisi Cemal Bey, Anadolu'daki hükümet taraftarı valilerin en azılısıydı. Konya'yı kasıp kavuruyor ve milliyetçilere nefes aldırmıyordu. Cemal Bey'in saf dışı edilmesi bir hükümeti düşürmek kadar önemli sayılabilirdi. Konyalı milliyetçiler de bu hususta fırsat kollamaktaydılar. Bu işi başarmak için Sivas'tan Albay Refet Bey Konya'ya gönderildi. Fakat daha kendisi Konya'ya varmadan heyeti temsiliyenin bir kumandan gönderdiği duyulunca hamiyetli Konyalılar aktif hale geçtiler. Vali Cemal Bey durumu kendisi için tehlikeli görerek İstanbul'a kaçtı. Halk belediye dairesinde toplanıp Hoca Vehbi Efendi'yi vali vekaletine tayin etti. Mustafa Kemal Paşa bu hadiseye çok önem veriyordu. Konya valisi Cemal Bey'in hiyanetini ve kaçırılışını anlatan bir bildiri yayınladı. Hükümetin Anadolu ihtilalini bastırmak için aldığı tedbirleri ihtilalciler böylece karşı tedbirlerle bozuyordu. Sivas'ı basıp kongreyi dağıtmak ve ihtilalci liderleri yakalamak projesi suya düşmüştü. Hükümet tarafını tutan idari amirleri teker teker tevkif olunuyor veya kaçmaya mecbur bırakılıyordu.